Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahil suresi 100. ayet-i kerimeden itibaren devam ediyoruz. Bundan önceki ayetleri kısa kısa sizlere hatırlatmak isterim. Birer cümleyle de olsa. Bundan önceki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle dedi: Allah'a vermiş olduğunuz sözü az bir pahaya satmayın. Eğer bilirseniz ki Allah katında olan şeyler sizin için daha hayırlıdır. Buradaki Allah'a vermiş olduğumuz sözün elbette ki başlangıç olarak, ilk olarak bizim Allah'a, Rabbimize vermiş olduğumuz söz, Allah'la olan ahitleşmemiz kelime-i şehadetledir. Allah'a diyoruz ki, bu biz kelime-i şehadet getirirken bir Müslüman Allah'ın kendi üzerindeki egemenliğini kabul etmiş, bunun dışındakilerin tamamını da reddetmiş oluyor. İkinci bölümünde ise Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Allah'ın elçisi olmakla birinci özelliği, ikinci özellik olarak da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bir elçi olmakla birlikte Peygamberimizi ilahlık konumuna çıkarmamamız gerektiğini hatırlatarak, o aynı zamanda Allah'ın elçisidir ama o bir kuldur, o bir beşerdir. Muhammeden abduhu ve rasuluhu derken Peygamberimizin din içerisindeki konumunu da Rabbimiz bize böylece öğretmiş oluyor. Bu bizim Allah'la yapmış olduğumuz bir ahitleşmedir. Allah'la vermiş olduğumuz bir sözdür. Bununla biz Allah'a böyle bir söz verirken, dünyanın yüksek menfaatleri için dünyevi bir takım kazançlar ne kadar büyük olursa olsun, Allah'a verilen sözün değeriyle karşılaştırıldığında hiç öneminin kalmayacağının sözünü biz Rabbimize vermiş oluyoruz. Bundan sonraki ayet-i kerimede de Allah-u Teala, bizim yanımızda olan şeylerin, dünyevi şeylerin ne kadar kazancımız çok olursa olsun tükeneceğini, Allah yanında bulunanın ise baki olacağını ve hiçbir zaman tükenmeyeceğini hatırlatarak, biz sabredenlerin karşılığını yapmakta olduklarının daha güzeliyle vereceğiz diye bize hatırlatıyor. Yani insan dünyevi olarak bir takım elbette ki sıkıntılar, meşakkatler olabilir. Bunun karşında insanın açgözlülük ve nefsinin arzu ve heveslerine tamah etmeden, savaşta da olabilir ama daima sebat göstermelidir. Sebat gösterenlerden olur ise ve bu uğurda da göğsünde, kalbinde herhangi bir haram yola tevessül etmeme olduğu zaman, helal bir kazancı yeğlediği, istediği zaman Allah da bunun karşılığında kat kat vereceğini bize hatırlatıyor. Erkek ve kadınlardan her kim inanmış olarak iyi bir iş yaparsa, Allah ve Peygamberim bize tavsiye ettiği hayırlı bir iş yaparsa, Allah-u Teala böyle bir inanmış kadın ve erkeği hem dünyada hem de ahiret dediğimiz hayatta daha güzeliyle karşılık vereceğini haber vererek şöyle dedi: O insanı ki o inanmış kadın ve erkek eğer şayet hayırlı bir iş yaparsa, o insanları dünyada hoş bir hayatla yaşatırız, mutlu bir hayatla yaşatırız, ahirette de onların ücretlerini yaptıklarının en güzeliyle öderiz. Dünyada insanın mutlu ve rahat bir hayat yaşaması, belki mümin bir kulübede de yaşayabilir ama saraylarda ve köşklerde oturan günahkarların yaşamadığı bir vicdani huzur ve tatmini yaşar ki, bu da inanmış olmanın hayata bakışı açısındaki insana vermiş olduğu artı bir değerdir. Belki maddi bir takım kazanımları yoktur, köşklerde, saraylarda yaşamıyordur ama böylesi bir hayat yaşayan günahkardan daha da vicdani yönden huzurlu ve de rahat bir hayat yaşadığı hepimizce bilinen gerçeklerdendir. Evet, Kur'an-ı Kerim okurken de Rabbimiz bize nasıl okumamız, nasıl başlamamız gerektiğini hatırlatarak, Kur'an okumaya başladığın zaman ey mümin, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın dedi. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle fe izâ kara'tel Kur'âne feste'iz billâhi mineşşeytânirracîm ayetinde bu kelime, yani euzubillâhi mineşşeytânirracîm, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım kelimesini kelime olarak, yani bu Arapça cümle böyle tekrarlamak gerektiği anlamına, Rabbimizin bizden istediği şey bunu kelime kelime tekrar etmek değildir. Yani bir mümin Kur'an-ı Kerim okurken şeytanın vesvesesinden korunmak için elinden gelen gayreti göstermeli, bunu içtenlikle dilemeli, yanlış şüphelerin kalbine gelmesine izin vermemelidir. Kur'an'da var olan her şeyi gerçek şekliyle görmeli ve anlamını Allah'ın dilediği dışında bir anlama sokacak şekilde de ondaki kendi şahsi görüş ve fikirleri karşılaştırmamalıdır. Bundan başka kişi şeytanın en büyük ve en gizli düzeninin okuyucunun Kur'an'dan hidayet almaması olduğunu da unutmamalıdır. Şeytan okuyucuyu saptırmak, Kur'an'dan hidayet almasını, gerçek bilgileri, vahiy ayet ve hadis bilgisini almamak için, bunun ulaşmaması için engellemeye çalışır ve onu yanlış düşünce yollara sevk etmek için elinden geleni de yapar. İşte bu nedenle Kur'an okuyucusu şeytana karşı korunmuş olmak ve şeytanın kendisini Kur'an'ın hidayetinden alıkoymaması için Allah'tan yardım isteyip ona sığınmalıdır. Çünkü bu kaynaktan, yani Kur'an'dan hidayet alamayan başka hiçbir şeyden de hidayet alamayacaktır. Bunu bilen şeytan işte insanı saptırmak için, Kur'an'dan alacağı bilgilerin önüne geçmek için bir takım hevai şeyleri, nefsi şeyleri önüne çıkarır ki kişi Kur'an'a yönelmesin. Rabbimiz de Kur'an'dan bir müminin, bir Kur'an'ın okuyucusunun Kur'an'dan tam ve iyi bir şekilde yararlanabilmesi için öncelikle bu şeytanın kendi kafasına getireceği vehimlerden uzak kalması gerektiğini bu ayet-i kerimede belirterek, bu konuda siz lanetlenmiş, cezmedilmiş olan şeytanın Kur'an okuyucusunun Allah'a sığınması gerektiğini söyleyerek bize bunu hatırlatıyor. Ve de bu hatırlatmayla birlikte biz demek ki kendimizi Kur'an okumaya başlamadan önce ne okuyacağımızın bilincinde ve farkında olmalıyız. Bizim okuyacağımız kitap bir makale kitabı değil, bir yazarın makalesi değil, bir roman değil, bir şiir değil, bir hikaye değil. Okuyacağımız kitabın Allah kelamı olduğunu bilerek, düşünerek kendimizi okuyacağımız Kur'an ayetlerine, surelerine konsantre ederek, kendimizin zihin yönünden adaptasyonunu sağlayarak Allah'la Kur'an'dan yararlanabileceksek, Allah'la konuşurmuşçasına, Allah'ı dinlermişçesine, Allah'tan sanki bize bir vahiy geliyormuşçasına dinlemek, böyle bir konsantre içerisinde olmamız lazım ki o zaman Kur'an'dan istifade edelim. O zaman şeytanın bizi kandırmacalarından, kendi zihnimizi yönlendireceği boş şeylerden uzaklaşmış olalım. Hemen Allahu Teala bize şunu da hatırlatır. Çünkü onun inananlara, yani bu şeytanın inanmış olan insanlar üzerinde herhangi bir hakimiyetinin ve gücünün olmayacağını da bize hatırlattı. Kimin üzerinde onun etkisi vardır, onu da hemen hatırlatıyor. İnnemâ sultanuhu, muhakkak ki o şeytanın sultanlığı, egemenliği, hakimiyeti, gücü, kuvveti, alellezîne yetevellevnehu vellezîne hum bihi müşrikûn. O şeytanın hakimiyeti, gücü sadece ve kendisini dost tutanlara, kendisini dost edinmiş olanlara ve onun aldatmalarıyla şirk koşanlar üzerinedir. Onlar üzerinde etkisi vardır. Yoksa Allah ve peygamber bilgisiyle bilgilenmiş, Allah'ı kendine dost edinmiş olan insanlar üzerinde şeytanın herhangi bir hakimiyetinin, herhangi bir gücünün olmayacağını Rabbimiz bu ayetiyle bizlere hatırlatmış oldu. Evet. وَاِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet-i kerimeler vardır ki bunlara bir ayetten sonrasında onu daha da geniş şekilde açıklayan bir başka ayet gelir. Allah-u Teala bunu bu şekilde hatırlatarak bize dedi ki, biz bir ayetin yerine başka bir ayet indirdiğimiz vakit, Allah ne indirdiğini bilirken sen Kur'an'ı kendin uyduruyorsun derler. Hayır, onlar pek çoğu bu onun bilmezler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gönderilen ayet-i kerimelerden böylesine bir ayet-i kerime geliyor. Allahu Teala mesela içkiyle ilgili bir ayet geliyor. Zina ile ilgili bir ayet geliyor veya bir peygamberimizle ilgili bir ayet geliyor. Bununla ilgili ayetlerin bir başka zamanda daha geniş, yani konunun veya o sure içerisinde anlatılmak istenen duruma göre Rabbimiz bir başka surede bu olayı daha geniş bir şekilde anlatabiliyor. Bundan dolayı da Mekke müşrikleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Allah'ın indirdiğini bilirlerken bunlar, bu ayet-i kerimelerin neyi indirdiğini en iyi bilen de onlar iken, Allah da biliyor tabii ki ne indirildiğini. Ama buna rağmen Mekke müşrikleri diyorlardı ki sen Kur'an'ı kendin uyduruyorsun. Peygamberimize innema ente müfter. Peygamberimize böyle diyorlar. Sen bunu ortaya attın. Bel ekseruhum la ya'lemun. Hayır, onlar pek çoğu bunu bilmiyorlar. Buna haber. Kul de ki böyle bir şeye karşılık Kur'an'ı sen kendin uyduruyorsun diyen insanlara Allahu Teala şöyle cevap verilmesini ister. Nezzelehu ruhul kudüsü min rabbike. Hiç unutmayın ki bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından peygamberimize indirilmesindeki sebep olarak bunu Allahu Teala bir kere Ruhul Kudüs'le indirmiştir ve Allah katından indirmiştir. Burada Cebrail ismini zikredilmeyip de Ruhul Kudüs diye Cebrail meleğinin bir özelliğinin zikredilmiş olmasının nedeni de Allah bilir ama şöyledir diyebiliriz. Allah bunu hak ile indirdiğini belirtiyor. Yani meleklerin özellikleri vardır. Yeme, içme, üreme olmadığı gibi bu meleklerin özelliklerinden bir tanesi de sürekli Allah'a itaat üzere olan varlıklardır. Bu varlıklar nefis taşımadıkları için yalan, uydurma gibi özellikleri yoktur. Yani kendilerine söylenilmeyen bir şeyi sanki kendilerinin de söylenmişçesine Allah'tan almadıkları bir emri Allah'tanmış gibi söyleme özellikleri melekler için düşünülmeyecek özelliktir. İşte bununla Rabbimizin burada Ruhul Kudüs kelimesini zikretmesinin nedeni de Peygamberimize vahiy getiren Cebrail'in böyle bir özelliği vardır ki onlar da Cebrail meleğinde zaten Allah'tan emir aldıkları emirleri peygamberlerimize iletirken herhangi bir inkıta, kesilme, unutma, ben acaba peygamberde Allah'tan şu emri almıştım, acaba bir eksiklik veya fazlalık yapmaları söz konusu değildir. Rabbimiz bunu hatırlatarak o günkü insanlara cevap veriyor ve de diyor ki bu hak ile Allah'tan aldığı emri peygamberlerine indirdi. Li yuthabbitellezine amenu ve huden ve büşra lil müslimine. Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla peygamberimize indirilme nedeni olarak 3 tane özellik sayıyor. لِيُتَبِّتَلَّذ۪ينَ آمَنُوا İnananların inançlarını sağlamlaştırmak için. Yani Allah'ın vahyini parça parça göndermesi, sizin sandığınız, sizin bildiğiniz gibi onun ilim ve hikmetinin eksik olduğunu göstermez. Bunun sebeplerinden bir tanesi, inanan insanların inançlarını sağlamlaştırmak için Allahu Teala, Ruhul Kudüs Cebrail vasıtasıyla bunu parça parça indirmiştir. İkinci özellik olarak ve huden hidayet olarak insanlara, Müslümanlara doğru yol neresidir? Dalalet neresidir? Hak ile batılı ayırt eden özellikler nelerdir? İnsanlar hangi şeylere uyarlarsa hidayete ulaşmış olurlar. Hangi yoldan giderlerse dalalette ve sapıklıklara düşmüş olurlar. Bunlar için Allahu Teala Kur'an'ı indirdi. Üçüncü olarak da ve büşra lil müslimine Allahu Teala müjdeci olarak müjde vermek üzere inanan insanlara müjde vermek üzere Allahu Teala bu Kur'an'ı indirdiğini bu ayet-i kerimede bildirdi. Evet. Kur'an-ı Kerim'in peyderpey gelmesinin elbette ki Rabbimiz tarafından bilinen sebep ve hikmetleri olmakla birlikte bizim tahminen bilgilerimize göre söyleyebileceğimiz maddelerden bir tanesi yukarıda belirttiğimiz Allah'ın vahyini parça parça gönderdi. Çünkü insan aklı ve kavrama kapasitesi sınırlı ve eksikti. Onun meseleyi bir anda bir kerede anlayıp kavramasını engelleyebilirdi. Bu nedenle Allahu Teala hikmeti ile vahyini Ruhul Kudüs Cebrail vasıtasıyla parça parça göndermiştir. O insanların bir konuyu kabiliyet ve istidatlarına göre kavrayıp bilgi ve imanlarında sağlam olabilmeleri için onu safa safa indirmiştir. Yavaş yavaş ayrıntılarına iner ve onu insanlara açıklayabilmek için, açıklamak için birçok değişik yol ve metotlar izlediğini Rabbimizin görüyoruz. İkinci bir özellik, Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i böylesine parça parça gönderilmesinin ikinci hikmeti de ona tabi olan Müslümanların İslam'ı tebliğ için gerekli talimatı alabilmeleri ve ihtiyaç duyduklarında onu tam ve zamanında çözümler sunmasıdır. Eğer bu emirler ve talimatlar zamanından önce veya sonra gönderilmiş olsaydı insanlar için yararlı olmayabilirdi. Üçüncü bir özellik olarak ise Kur'an'ın bir seferde bir bütün olarak gönderilmemesinin üçüncü bir nedeni de işkence çeken ve büyük engellere karşılaşan müminlere tekrar tekrar ihtiyaç duydukları cesaret ve müjdenin zaman içerisinde değişik zamanlarda verilmesidir. Bu nedenle Kur'an'da kendilerine görevlerini yürütecek güç ve ümit vermek üzere tekrar tekrar ahiret mutluluğu o günkü bu işkence çeken Müslümanlara hatırlatılmıştı. Müjde olarak da kendilerine verilmişti. İşte bu bizim sayabileceğimiz bu birkaç maddeden bir tanesidir ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i zaman içerisinde böyle peyderpey göndermiş olması. Bir seferde de göndermiş olsalardı yine de onların itirazları yani toptan Kur'an-ı Kerim indirilmiş olsaydı yine itiraz ederlerdi. O zaman da diyeceklerdi ki bu kadar emirler ve nehiler topluluğunu, haramlar ve helalleri bizim bir anda öğrenip yapmamız mümkün değildir. Bu bizim gücümüzü aşar gibi. Böyle bir mantıkla da yine yaklaşabilirlerdi. Ama en güzeli, en doğruyu Rabbimiz bildiği için kendi hikmetine uygun bir şekliyle de Kur'an-ı Kerim'i böylesine zaman içerisinde peyderpey göndermiştir ki o günkü Müslümanlar da bunu öğrenmede herhangi bir zorluk yaşamada da herhangi bir zorluk çekmediler. Evet, bu müşrik mantığı Kur'an'ı kabul etmemek, Allah'a yaklaşmamak, peygamberden uzak kalmak adına elbette ki peygamberimizin söylemiş olduğu öğretilere, tavsiyelere, vahiye karşı bir takım mantık oyunları oynayacaklardı. Kabul etmemeler için bir takım mazeretler uyduracaklardı ve uydurmaya da devam ediyorlar. Peygamberimizde gelen bu vahyin peygamberimizin Allah'tan değil de bir beşerden aldığını söylüyorlardı da Allah bunu hatırlatıyor. وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّهُمْ يَقُولُونَ O insanlar bu Kur'an-ı Kerim'in peygamberimize geldiğini söyleyen insanlar نَعْلَمُ biz biliriz ki اَنَّهُمْ يَقُولُونَ Onlar şöyle diyorlardı bu Mekke müşrikleri peygamberimize karşı اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ Muhakkak ki bu Kur'an'ı sana bir insan öğretiyor dediklerini de biz biliyoruz diyor Allahu Teala. Evet, peygamberimizin gelen bu vahiylerin, peygamberimizin söylediklerinin Mekkeliler Hazreti Peygamber'le ilgisi olduğunu düşündükleri birçok şahsın adını vererek bunlardan Amr bin el-Hadrami'nin Rum kölesi vardı. Ve bu peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bu şahısla ve bir başka şahıs daha var. Bunlar birer köle idi. Peygamberimiz zaman zaman bunlarla görüşüyordu da bunların da Tevrat ve İncil bildiği ilgili yüzeysel bir bilgiye sahip olan bu insanların Mekke müşrikleri peygamberimizin bu iki Rum köleyle görüştüğünden dolayı peygamberimize diyorlardı ki işte bu Kur'an'ı sen onlardan aldın. Vahiy diye gelen bilgi sana bu bilgiydi diyorlar peygamberimize. Yoksa sen kendinin Allah'tan böyle bir vahiy almış olman mümkün değil. Sen bu iki köleden aldığın şeyleri bize vahiy diye satıyorsun. Vahiy diye bize bildiriyorsun diyorlardı da. Allah da diyor ki bunlara karşılık lisanüllezine yulhidune ileyhi e'cemiyyun. O sizin haktan saparak, uzaklaşarak kendisine yöneldikleri adamın dili yabancıdır. O adamın dilleri de aksi gibi Arapça değilmiş. Ve hâzâ lisânu arabiyyün mübîn. Halbuki Kur'an apaçık bir Arapçadır. Peygamberimiz Arapça biliyordu. O adamların dillerini bilmiyordu. Kendilerinin söyledikleri bu kadar mantıksız, bu kadar ahmak insanlar ki Peygamberimizin görüştüğü insanlar yabancı dillerinin Arapça olmamasına rağmen onlar diyorlardı ki başka dili bilen insanlar da dilleri Arapça değildi. Oraya dışarıdan gelen insanlar da bu Arapça bilmedikleri bildikleri halde işte müşrik mantığı böylesine kendi kendine ortaya kendi yanlışlarını kendileri kazdıkları kuyuya kendi planlarını kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlardı da o insanların Arapça bilmedikleri bildikleri halde Peygamberimizin ondan vahiy aldığını, ondan bilgi aldığını söylüyorlardı da Allah dedi ki o sizin peygamberin aldı dediğiniz adam var ya o bir acemidir, o bir yabancıdır, o bir Arapça bilmeyen insandır. Halbuki Kur'an-ı Kerim ise Arapçadır dedi. Peygamberimizin Arapça bildiğini söyledi Allahu Teala. Bununla onların bu kendi tuzaklarına böylece Rabbimiz düşürmüş oldu. Evet. İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm. Allah'ın ayetlerine inanmayanları ne yapmaz Allahu Teala? Lâ yehdîhimullâhu. Allah doğru yola iletmez. İkinci olarak da ve lehum azâbun elîm. Onlar için elim bir acı bir azap da vardır. Demek ki hidayete ulaşmanın ve de acıklı elim bir azaptan uzak kalmanın yolu imandır. O insanlar iman etmiyorlarsa, imanın tadını tatmamışlarsa, Allah ve peygamberi, Allah'ı Rab peygamberi de aleyhissalatü vesselam'ı Resul olarak kabul etmemişlerse, bu insanlar için artık hidayet yolu yoktur. Allah'tan gelebilecek bir hidayet bunlara ulaşmayacaktır. Ama Allah'ın dışındakilerinin tarif etmiş oldukları ki Allah'a inkar etmekle, peygamberi kabul etmemekle, bundan önceki ayetlerde geçen şeytanı kendilerine ilah edinmiş olurlar ve şeytanın kendilerine hidayet diye göstermiş olduğu yolda yürümeye başlarlar. Allah da böyle dedi, Allah'ın eğer siz iman etmezseniz, Allah'tan da size bir doğru yola hidayet yoktur ve de sizin elim acıklı bir azap vardır. İnnemâ yeftelil kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi ve ulâike humül kâzibûn. Peygamber bir şey uydurmuyor. Şunu bilin ki innemâ yeftelil kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh. Şunu kesinlikle bilin ki peygamber hiçbir şey uydurmuyor. Fakat Allah'ın ayetlerine inanmayanlar iftira düzmektedirler. Peygambere yalan iftirasında bulunmaktadırlar. İşte yalancıların da ta kentileri onlardır. O insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın böylesine bir ayeti o toplum içerisinde yaşarken o insanların Arapça bilmedikleri bildikleri halde Peygamberimizin ondan bir şeyler aldığını söylemek yalanın ta kendisidir. Ve de Allah da bu ayetle bir peygamberin yalan uydurmayacağını fakat Allah'ın ayetlere inanmayanların yalan uyduracağını da bu ayet-i kerimesi bildirmiş oldu. Peygamberimizin El-Emin lakabını verenler de bunlardı. Çok güvenilir insan olduğundan dolayı önemli eşyalarını peygamberimize teslim edenler de bunlardı. Ama aynı bu kadar güvendikleri insana böyle bir vahiyle ilgili mesele olduğu zaman ki tabii ki vahiy bilgisi onların oyunlarını bozuyordu, planlarını bozuyordu. Onların tömürü düzenlerine çomak sokuyordu da bunun için peygamberimizin bu gelen bilginin o günkü o iki insan bir köleydi. O köleden alınan bilgiler de itibara layık, itibar edilmesi gereken bilgiler olmayacağından yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın o insandan almış olduğu bilgiler diğer topluma, çevresindeki insanlara deselerdi ki bu işte bundan almış, bunu demekteki amaçları daha doğrusu yani o köleden bilgi aldığını söylemekteki amaçları peygamberimizin söylediği şeylerin değersiz olduğunu insanlara anlatmak, insanlarda ya siz bir köleden demek ki bu bilgileri almışsınız, o halde biz de sizin bu bilginize itibar etmeyeceğiz, inanmayacağız gibi insanlar üzerinde böyle bir bilgiye, böyle bir düşünceye sevk etmek için peygamberimizin bilgi kaynağını küçük ve basit göstermeye çalışıyorlardı da onun için de Allahu Teala dedi ki peygambere yalan söylemezler. Peygamberlerin hayatında böyle bir şey yok. Peygamber olmadan önce de yoktu. Peygamberimizin El-Emin lakabını veren bu insanlar ama iş vahye dönüştüğü zaman, iş vahiy bilgisine geldiği zaman hemen peygamberimize diyorlardı ki sen yalan söylüyorsun. Evet, Allah da dedi ki, bir peygamber yalan söylemez, yalan uydurmaz. Fakat bu yalanı söylese söylese, bu onlara çok yakışır. Allah'ın ayetlerine inanmayan insanlar ancak yalan söylerler dedi. Men kefara billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gazabun min Allah ve lehum azabun azim. Bu ayeti kerimede Rabbimiz biraz farklı bir konuya değinecek. İnsanlar tabii ki Mekke'de yaşarken, Mekke'de Müslümanlar yaşarken kafirlerin, küfreden o münafıkların ve müşriklerin bir takım baskı ve zulümlerine maruz kalıyorlardı da Allahu Teala bu konuyla ilgili olarak bizlere bilgi verecek bu konuda. Evet. Men kefera billahi min ba'di imanihi. Kim küfrederse, inkar ederse billahi Allah'ı min ba'di imanihi iman ettikten sonra illa ancak men ükrihe ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbi imanla dopdolu, imanla yatışmış, imanda kemale ermiş, imanında herhangi bir şüphenin olmadığı, Allah ve peygambere şartsız teslim olmuş ve Allah'ın Rabb'ını da hiçbir ön koşul ileri sürmeden sen benim Rabbimsin diyen insan, bu imanla dopdolu olduğu halde inkara zorlanan kişi kurtulmuştur diyor Allahu Teala. O insan için herhangi bir yanlışlığı, herhangi bir Allah'a haşa küfretmesi, inkar etmesi söz konusu değildir. Ama burada Rabbimiz şunu söyledi. Kalbinde herhangi bir şüphe olmaksızın kendisine yapılan öyle veya böyle bir zulüm ve işkenceden dolayı eğer bir insan imanı tam kalbine yerleştikten sonra oldu ki şartlar gereği hayati bir can tehlikesi varsa, hayati bir tehlike varsa, ölümle tehdit ediliyorsa, böyle bir insanın inkar edebileceğini Rabbimiz belirtecek. Men şerha bil küfrü sadran fe aleyhim gazabun minallah. Kim inandıktan sonra Allah'ı, böylesi bir insan için bir herhangi bir sorumluluk yoktur dedi Rabbimiz. Ama men şerha bil küfrü sadran, ama kim de iman ettikten sonra göğsünü, kalbini küfre açarsa, men şeraha bil küfrü, küfre açarsa, sadran göğsünü fe aleyhim gazabun minallah. Allah'tan onun üzerine bir bela ve bir gazap vardır. Ve lehum azabun azim. O çok büyük bir azaba da kıyamet gününde düçar olacaktır. Evet, ayet böyle. Ayeti biraz daha açıklayacağız, olaylarla ilgili olarak açıklayacağız. Kısaca tekrar edecek olursak, bir insan iman ettim dedikten sonra Allah korusun başına gelen bir zorlama karşısında hayati bir tehlike söz konusu olan bir zorlama olacak bu zorlama. Böyle bir durumda kalbinde hiçbir Allah'la ilgili, peygamberle ilgili, gelen vahiyle ilgili herhangi bir şek ve şüphe duymadan o insanların, zorbaların karşısında Allah'a ve peygamberi inkar edebileceğine burada bir ruhsat veriliyor. Ama kim de göğsünü ve kalbini küfre açarsa, bu sözleri söylerken olabilir ki fırsat bu fırsattır deyip de Allah korusun küfre tekrar dönerse, bunun içinde Allah'tan bir bela, bir gazap vardır ve de o insan için büyük bir azabında var olacağını Allah söyledi. Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak imanlarından vazgeçirilmek üzere dayanılmaz işkencelere ve acılara maruz bırakılan müminlerle ilgili olduğunu hatırlatmıştık. Onlara eğer hayatlarına karşılık küfrü kabul etmeye zorlanırlarsa, kalpleri iman bakımından sağlam kalmak şartıyla küfür sözleri kabul etmelerinde bir beisin olmadığını bu ayet-i kerimenin bizlere haber verdiğini belirtiyoruz. Fakat bu kişinin hayatını kurtarmak için küfrü söz ile kabul etmesi, yani bundan sonra artık biz bunu normal şartlarda da küfrü söz ile söyleriz, kalbimizde başka şeyler vardır. Kalbimizdeki iman varken normal şartlarda bir baskı olmadığı zamanda da bunu kullanabiliriz anlamına bunun gelmediğini de biz biliyoruz. Bu sadece bir ruhsattır. Mümin için ideal bir durumda değildir. Bu ruhsata göre eğer kişi o sözleri, yani küfrü kabul ettiğini söylerse bundan hesaba çekilmeyeceğini Rabbimiz hatırlattı. Gerçekte bir mümin için ideal olan, vücudu parça parça doğransa bile Hak'tan başka bir şey söylememektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazılarının ideale göre davrandığını, yani böylesine sözler söylediklerini, Allah ve Peygamber'i inkar etmediklerini, bazılarının ise kendilerine verilen izinden faydalandıklarını gösteren örnekler vardır. Bununla ilgili olarak birkaç örnek vermek gerekirse, örneğin Habbab bin Eret radıyallahu an eriyen yağları ateşi söndürünceye dek kor üzerinde yatmaya zorlanmış fakat imanında sebat göstermiştir. Bir başka örnek Bilal-i Habeşi radıyallahu anh de demirden bir zırh içinde kavurucu sıcağın ortasında bırakılmıştır. Daha sonra kızgın kum üzerinde sürüklenmiş fakat yine de Allah tektir demeye devam etmiştir. Bilal-i Habeşi için Bilal'e diyorlar ki Allah tektir deme, bu bizim çok sinirimizi dokanıyor. Bizi çok kahreden bir söz bu. Başka bir şey söyle falan dedik geri zaman. Bilal-i Habeşi diyor ki sizi kudurtmak için, sizi kızdırmak için, daha da çok kızdırmak için başka bir kelime bilsem onu söyleyeceğim. Ama şu anda sizin en çok kızdığınız, en çok hiddetlendiğiniz bu olduğu için bunu söylüyorum diyor. Evet, Habib bin Zeyd bin Asım radıyallahu anh adındaki mümin ise yalancı peygamber Müseylime'nin emriyle uzuvları birer birer kesilmesine rağmen Allah ve peygamber hakkında herhangi bir velev ki ruhsat verildiği halde bunları söylemekten de vazgeçmiyor. Evet, her uzvu kesilişinde ona bu yalancı peygamber olarak kabul etmesi söylenmiş fakat o son nefesini verinceye kadar her seferinde bu yalancı peygamber olan Müseyleme'nin bir peygamber olmadığını, yalancı bir peygamber olduğunu söyleye gelmiştir. Diğer taraftan anne ve babası gözlerinin önünde işkenceyle öldürülen Ammar bin Yasir radıyallahu anh örneği vardır. Anne ve babasından sonra ona da işkence yapmaya başlamışlar fakat o hayatını kurtarmak için onların söylediği küfür sözleri tekrarlamak zorunda kalmıştır da daha sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a ağlayarak geliyor. Ey Allah'ın Resulü, beni senin hakkında kötü konuşmadan ve kendi ilahlarını övmeden bırakmadılar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona peki bu sırada gönlünde iman sabit miydi diye, yani imanda bir şüphe meydana geldi mi diye sorduğunda bunun üzerine cevap veriyor. Samimiyetle kalbim imanla doluydu diyor Ammar. Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi. Eğer aynı işkenceye maruz kalırsan yine aynı şeyi yap demişti. Bu sahabelerin uygulamalarından ve de peygamberimizin son Ammar'a sormuş olduğu sorudan biz şunu anlıyoruz ki böyle bir durum karşısında Müslüman bu ruhsatı kullanabilir. Kullanan sahabi de olmuş, kullanmayanlar da olmuş ama buradaki ölçü insanın o kalbindeki imanın doluluğunun önemi. Yani bunu bir fırsat bilip de eğer kalbinde imanda herhangi bir şüphe meydana gelir ise Allah korusun kötü olan, yasaklanan budur. Ama kişi kalbinde imanda dolu olduğu halde mümin böyle bir olay karşısında böyle bir işkence maruz kalırsa o zaman onların istediği şekilde konuşabilir. Mühim olan kalbiyle tasdiktir. Evet. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَاَنَّ اللّٰهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ötürüdür. Ve Allah inkar eden bir kavmi doğru yola iletmez. Yani insanların görünüşte ki bir takım zulüm ve işkenceler karşısında gördükleri hafif bir tepki karşısında böylesi Allah'tan vazgeçip de onların inançlarına dönmemek, eğer bir insan ahiret hayatını dünyaya tercih ederse ya ahireti dünya tercih edecek Allah korusun veyahut da dünya hayatını ahirete tercih edecek. Gerçek samimi müminin ahireti dünyaya tercih edip onların inanç ve ibadetlerine, onların baskı ve zulümleri ne kadar büyük olursa olsun, onların istek ve arzuna boyun eğmemesi Allah'tan istenen en büyük özelliktir. Müminde olması gereken bir özelliktir. Ama o kafirler ki dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ötürü diyor Allah-u Teala, Allah inkar eden bir kavmi de doğru yola ne yapmaz? İletmez. Onlar için hidayet söz konusu ve ennallâhe lâ yehdil kavmel kafirin. Allah kafirler kavmini, kafirler topluluğunu kesinlikle hidayete erdirmeyecektir. Niçin? Ulaikellezine taba'allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ebsarihim ve ulaike humul gafilun. Zira Allah onların, böylesi kimselerin kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir de bu nedenle onlar gafildirler. Tabii ki Allah mühürlemiş olduğundan dolayı onlar hidayete ulaşamıyor değil, onlar öncesinde yapmış oldukları hareketler nedeniyle, onların yanlışlıklar nedeniyle Allah ve peygambere karşı gelmeleri ve bunda da inatçı davranmaları, günah işlemekte ısrarcı olmaları, imansızlıkta ve küfürde Allah'a ve peygambere yönelik bir davranış, Allah ve peygamberin rızasını hoş edecek davranışta bulunmamaları sebebiyle hayatların tamamı küfür üzere yaşamaları, dünya hayatının zevki sefasını ahiretin vereceği zevk ve sefadan üstün görmeleri sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Allah onların kulaklarını hakikate karşı kapatmıştır ve onların yine gözleri de hakikati görmeyecek bir durumdadır. İşte humul gafilun, gerçek gafiller bunlardır. Bunlara hepsi gafil olan insanlardır. Demek ki gafil diye adlandıracağımız insanlar Allah'ın gözlerini, kulaklarını ve kalplerini mühürlemiş olduğu insanlar gafillerdir. Eğer bir insanın Allah'a yönelilmesi yoksa, Allah'ı ilah olarak görmüyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini kabul etmiyorsa, onların öğretilerine karşı kalbi kapalıysa, bu insan gafil olan insan ve gaflet içerisindedir, sapıklık içerisindedir, dalalet içerisindedir. Ve bu insanlar la cerame ennehum fil ahireti humul hasirun, gerçekten de onlar ahirette ziyana uğramış, hak yolun sıkıntılarına katlanamayacaklarını anlayıp imandan dönen ve tekrar müşrik topluluğa katılan kimseler olmuşlardır der Allahu Teala. Tümme inne rabbeke lillezine haceru min ba'di ma futinu tümme cahedu ve saberu inne rabbeke min ba'deha leğafuru rahim. Sonra Rabbin inançlarından ötürü işkenceye uğratıldıktan sonra göç eden, Allah yolunda savaşan ve sabredenlere karşı çok bağışlayan ve de çok esirgeyendir. Çeşitli nedenlerle Allah yolunda mücadele ederken, öyle ve böyle Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalan, efendime söyleyeyim Mekke'ye hicret etmek zorunda kalan insanlar var ya, bu insanlar için Allahu Teala, bu esnada bunlar bir takım cihat yapmışlardır, mücadele etmişlerdir. Başına gelen bela ve musibetler karşısında da sabırlı davranmışlardır. Allah dedi ki, inna rabbeke min ba'diha legafurur rahim. Rabbimizin bağışlaması, affetmesi, onları koruması ve gözetmesi elbette ki Allah için, Allah'ın o sabredenlere karşı Allah tarafından verilmiş olan bir sözdür. Allah yolunda savaşan ve de sabredenlere karşı Allah bağışlayacağını ve onları esirgeyip koruyup kollayacağını, gözeteceğini. Onların elbette ki normal hayatlarında bir takım yanlışları olmuştur. Olabilir, bir beşer olarak, bir insan olarak bu yapmış oldukları yanlışlardan dolayı Rabbimiz Allah yolunda mücadele etmeleri, hem mallarıyla hem canlarıyla hem de bir takım bu kaybettikleri mallarından dolayı başlarına gelen bela ve musibetler sebebiyle sabırlı davranmalarından dolayı da Allahu Teala bağışlayacağını bizlere vaat etti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam zamanında yaşayan müminler bu ayetin muhatabı oldukları gibi bugün de aynı durumda yaşayan, malını ve canını Allah'la birlikte olmaktan dolayı tek suçu bu olan insanlara da Rabbimiz inşallah kıyamet gününde onları bağışlayacaktır, onlara acıyacaktır, onlara merhamet edecektir. İnşallah biz de hayatımızı o yolda Allah ve peygamberin bize tavsiye ettiği şekilde mücadele eder ve başımıza gelen bir takım olaylar nedeniyle de sabırlı davranırsak Allah'ın af ve mağfiretinin içerisinde olacağımız kullarından oluruz diyoruz. Evet, inşallah önümüzdeki sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.